Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bu haftaki sohbetimize de Müminin suresinin 12. ayetinden itibaren devam edeceğiz. Hazreti Ömer'in sözüyle inşallah başlamak istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle demiş idi. Müminin suresiyle ilgili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir sure geldi ki dedi Hazreti Ömer, Müminin suresi son ayetini bir okuyarak söyleyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim ki Müminin suresinin bu ilk 10 ayetini göre yaşarsa, hayatını buna göre düzenlerse Allah onu cennete koyar diye Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir peygamberimizden rivayeti vardı. Peygamberimiz şöyle buyurdu diyor Hazreti Ömer. Şimdi bana 10 ayet geldi ki onlara uyan kimse kesinlikle cennete girecektir dedi ve sonra da surenin başlangıcındaki ayetleri okumuş idi dedi Hazreti Ömer. Buna göre isterseniz bir de o ilk başlangıcındaki Müminin suresinin müminlerin özellikleri olarak söyleyebileceğimiz o vasıfları, o özellikleri bir kere daha tekrar edelim. Bu surede Cenab-ı Hak bizlere şunları hatırlattı. Namazların huşu içinde takvalıca Allah'tan istediği şekilde olması gerektiği olduğunu söyledi. Boş şeylerden, lüzumsuz ve gereksiz şeylerden, malayaniden kaçınmamızın gerektiğini söyledi. Müminde olmayacak bir özellik olarak söyledi. Zekat konusunda hem bu sadece mal ile zekat olarak da düşünmemiz gerekir. Tabii ki Kur'an'ın genel çerçevesinden anladığımız zaman ilk akla geleni odur. Fakat özellikle şunu da anlamamız gerekiyor. İnsanlar hem bilgisinin hem de bedenin de zekatının var olduğunu bilmeli ve bunu da Allah'ın dediği şekilde harcamalı ve kullanmalı. 5. ve 6. ayet kerimede ise onlar ki müminler ki ırzlarını ve namuslarını koruyanlardır dedi. Bu konuyla ilgili olarak biraz sonra biraz daha bilgi vereceğim sizlere. Bu konuda Allah'ın helal kıldığı ile helal kılmış oldukları ile ancak izdivaç ederler. Fakat bundan ötesini de ne isterler ne de ondan ötesini arama yoluna girmezler. Allah'ın koymuş olduğu sınırı, hududu çiğnemezler müminler. Emanete riayet ederler. Hem Allah'a verilen sözlerimiz var hem de kendi insanlar aramızda kullandığımız sözler var, emanetler var. Bunları riayet edeceğiz. Sözlerimizi ve ahitlerimizi yerine getireceğiz. Namazlarımıza da titizlik göstereceğiz bu konuda. Yani insanın bir sınav esnasında ne kadar titizlik gösteriyorsa, ne kadar o konularda başka şeyler düşünemiyorsa, sınav esnasında kafasını başka şeylere vermiyor, beynini, kalbini, bütününü, bedeninin bütününü tamamen sınav esnasında sınava teksif etmiş, yoğunlaştırmış ise namaza da böyle olmalı. Bedenini, kafasını, beynini, kalbini tamamen namazla birlikte olmalı, Allah'ı düşünmeli. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretinin nimetlerine varis olacak olanlar bunlardır dedi Rabbimiz ve de dedi ki böylesini yaşayan insanlar Firdevs cennetlerine gireceklerdir dedi. Geçen gün bir İmam-ı Şafii'nin bir yazısını gördüm. Demin söylemiş olduğum ırzlarını koruma, namuslarını koruma noktasında onu sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki İslam dinini evliliğe sadece cinsel bir tatmin aracı olarak görmediği gibi kadınlara da cinsel bir obje olarak görmüyor, böyle algılamıyor. Aksine hayatın kaynağı olarak algılıyor bu evlilik olayını. Halbuki Müslümanların hayatına baktığımız zaman gerçekten bu konuda biraz eksiklikler görüyoruz. Biraz bu konularda zaaflıklar görüyoruz. Halbuki namus konusu gerçekten çok dikkat edilmesi ve önemsenmesi gereken bir konudur. Nur suresinde Allah-u Teala mümin bir kadına zina isnadında bulunup da ispat edemeyen insanlar için hem dünyevi ceza var, hem de uhrevi olarak da Allah-u Teala bunların ebediyen şahitliklerini dünyada düşürdüğü gibi kendiler için de büyük bir azabın var olduğunu söylüyor. Allah Peygamberimizin hadislerinde de zaten bu husus, yani mümin bir kadına zina isnat etme suçu, suçların en büyüğü olarak algılanmıştır. İslam dini bir kadının namusunun lekelenmesi olayını, mümin bir kadının namusunun lekelenmesini, namusu konusunda yanlışlıklar yapılmasını, namusuna el uzatılmasını, namusunun çiğnenmesini çok büyük bir hata olarak algılar. Hatta bu konuda Müslümanların nazarında kainatın en şerefli noktası olarak algılanan Kabe'den bile daha kutsal olarak algılanıyor. İmam-ı Şafii'nin şöyle bir sözü var. Yaşadığı dönemde bir İslam beldesinin kafirler tarafından işgal edilmesi üzerine İmam-ı Şafii radıyallahu anh yaşadığı üzüntü ve duygularını Kabe'nin örtüsüne tutunarak gözyaşlarıyla olayı şöyle dile getiriyor. İmam-ı Şafii Hazretleri kendi yaşadığı dönemde bir beldenin, İslam beldesinin kafirler tarafından işgal edilmesi üzere üzülüyor ve de duygularını Kabe'nin örtüsüne tutunarak gözyaşları içinde şöyle dillendiriyor. Ey Beytullah! Ey Allah'ın evi, bilirim sen mübareksin ve de mukaddessin. Yeryüzünde Allah'ın birliğini ve azametini temsil ediyorsun. Buna rağmen bir Müslüman kadının namusunun kirlenmesindense senin yıkılman bana daha hafif gelir. Zira senin madden yıkılsa da manen bakidir. Tarihte çok kere yıkıldığında yeniden yapıldın. Ama bir Müslüman kadının namusu kirlenirse onun tamiri ve telafisi asla mümkün değildir der İmam-ı Şafii Hazretleri. Gerçekten de çok enteresan bir tespit. İmam-ı Şafii Hazretleri tarafından yapılan bir insanın, bir kadının namusunun kirlenmesi, namusuna el uzatılması, namusunun çiğnenmesini İmam-ı Şafii Hazretleri Beytullah'ın çiğnenmesinden, yıkılmasından daha önemlice görüyor ve de diyor ki sen yıkıldığın zaman, ki tarihte birçok yerlere de yıkıldın, yerine yeniden yapıldın, ama bir Müslüman kadının namusunun kirletilmesi veya namusunun çiğnenmesi, namusunun el uzatılmış olması, tamiri ve telafisi mümkün olmayan bir olaydır. Onun için Kabe yıkılabilir, yeniden yapılır, ama yıkılan namus, çiğnenen namus tekrar yeniden yapılması mümkün değildir der. Evet, inşallah müminler ve Müslümanlar olarak bu konularda daha tutarlı, daha duyarlı davranışlar sergileyelim. Namusumuzu çok basite indirgemeyelim. Namus kavramını küçüğe algılamayalım, basite indirgemeyelim. Çok önemli bir kavramdır bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina edenlerle ilgili olarak şöyle bir ifade kullanıyor. Zinanın, diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, 4 tane musibeti vardır ki ikisi dünyalıktır, ikisi de ahiretliktir. Dünyalık olan, bu işi yapan insanlardan Allah-u Teala yeryüzünde onlardan bir dünyalık güzel, yüzlerindeki o Allah'ın vermiş olduğu güzelliği alır. Yani yüzüne bakıldığı zaman, insan müminin suratına, yüzüne bakıldığı zaman bir ferahlık verir. Ama eğer bu işi yapan insanlardan Allah bu ferahlığı, bu süruru alıyor da yerine beşeret bir surat veriyor. İnsan suratına baktığı zaman tiksindiği, iğrendiği, bir yanında olmaktan hoşlanmadığı bir surat, bir şekil onu veriyor. Birinci olarak Allah-u Teala bu işi yapan insanlara dünyalık olarak vermiş olduğu ceza bu. İkinci olarak da Allah dünyada vermiş olduğu ceza, İkinci olarak da Allah-u Teala diyor ki onlar dünyada fakirlik belasından kurtulamazlar. Fakirlik belasından, yani hayatları, ekonomik hayatları sürekli sıkıntı içerisinde geçerler bunların, dünyalık. Ahiretlik olarak ise Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada bu işi, bu cezayı aldıkları gibi ahirette de bunlar bir ebedi olarak ateşe girerler. İki, ateşte de ebedi olarak kalırlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah inşallah Rabbimiz bizleri bu tür hareketlerden, bu tür şeylerden ırak etsin, uzak etsin, böyle bir yola sevk etmesin. İnşallah bizi böyle şeylerden uzak tutsun diyoruz. Evet, bu ilk 10 ayeti hatırlatmadan sonrasında Rabbimizin bizlere kendimizdeki olan ayetlerden bir tanesi olan, bizim kendi üzerimizde olan ayetlerden bir tanesiyle bizlere kendi gücünü, kuvvetini, otoritesini ve kainattaki, yaratmadaki tevhid dini, yani tekliğini bizlere açıklayacak. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Allah-u Teala sonra diyecek, biz insanı normal değil de süzme bir çamurdan yarattık. Normal bir şey de olabilirdi, bir başka su da olabilirdi. Yani önemli değil. İlk insan Hazreti Adem'in yaratılış şeklini açıklayacak olan Rabbimiz, ilk insanın yaratılış şeklinin süzme bir çamurdan olduğunu söyledi. Hemen arkasından gelen ayet-i kerimede de biz daha öncelerden de söylemiştik. Kur'an-ı Kerim, elbette ki bir takım ahlaki prensipler, ahlaki doktrinler söyler, sadece bir ahlak kitabı değildir. Kur'an-ı Kerim bir takım tarihsel olaylardan bahseder ama bir tarih kitabı değildir. İnsanın, ilk insanın yaratılışından bahsediyor. Bugünkü biz insanların üreme şekillerinden de bahsedecek ama bir biyoloji kitabı da değildir. Kur'an bir insanın hayatının bütününe, bir devletin bütününe, bir ailenin bütününe mutlu ve huzurlu olması için, zaten dinler tarihçilerin din tanımında da var ya böyle bir şey, bir dinin ekmel, mükemmel bir din olabilmesi için kişiye dünya ve ahiret mutluluğunu vermesi lazım ki en önemlisi de ahiret mutluluğudur. İşte Rabbimiz burada bu ayetleriyle bizlere ilk insanın yaratılışının neden olduğunu ve bunu yaratmanın da, yaratanın da kendisi olduğunu, yani insan kendi kendine var olan bir varlık değil, aksine Allah tarafından yaratılan bir varlıktır. Bir kısım ateist düşünceye sahip olan insanlar, insanı Allah'ın yaratmadığından veya değişik varlıkların yarattığından veya bir işte insanın bir değişik varlıklardan değişerek, tekamül yaparak ürediğini falan söylüyorlar. Ama gerçek bilim adamları, gerçek bilim adamları diyorum, ayet, öncelikle ayet ve hadis bilgisine sahip olan insanlar, bugünkü bizim pozitif bilim diye adlandırılan bilimleri de bilen insanlar, Kur'an'la birlikte bu olaylara baktıkları zaman gerçekten Kur'an bilgisinin, vahiy bilgisinin pozitif bilimin üzerinde ve de gerçeğe ve doğruya yakın olanın, gerçek olanın, yakın olanın demeyelim, gerçek olanın bu bilgiler olduğunda kabullenmek zorunda kalıyorlar. Ateistlerden de böyle saplantı içerisinde olmayanlar, bağnaz olmayanlar, tutucu olmayanlar, gerçekten objektif davranabilme yeteneğine sahip olanlar da bu gerçeği kabullenmek ve ona inanmak zorunda kalıyorlar. İnanmayanlar dahi bunun böyle olduğunda söyleyebiliyorlar. Evet. Bu 12. ayet-i kerimede Rabbimiz, biz insanı andolsun ki, yemin olsun ki insanı süzme bir çamurdan yarattık demek suretiyle biz insanların Hazreti Adem vasıtasıyla ilk yaratılışını, ikinci bir gerçek olarak da yaratanın sadece Allah olduğunu, Allah'tan başkasının böyle bir güce, böyle bir otoriteye, böyle bir yaratma gücüne ve kuvvetine sahip olmadığını Rabbimiz bu ayetiyle bizlere bildirdi. 13. ayet-i kerimeye geçiyoruz. İlk insanı bu şekilde yarattığını Rabbimiz bizlere bildirdikten sonra ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ. Biz insanların oluşum şeklini söyleyecek. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Yani anne karnına koyuverdik. Orada yaşayacak sağlam bir yer. Bir bebeğin İnsan organizması içerisinde en rahat, en sağlam, en güvenilir, en emin bir şekilde olabileceği bir yer olarak Allah insanın ana rahmini yaratmış ve oraya da insanın ilk dönemlerini orada geçirmesini sağlayacak bir ortamı, hem gıdalanacağı, hem gelişebileceği, hem büyüyebileceği, rahatça gelişip ve büyüyebileceği, belli bir zamana kadar saklanabilecek bir kutu gibi bir yer yaratarak onu da orada büyümesini Rabbimiz yine oraya o imkanları vererek ona söylüyor. Belli bir dönem sonrasında Allah'ın yarattığı bu insan, bu organizma, bir fizyoloji İnsanın anne karnındaki kasların baskısıyla da artık dışarı çıkma zamanının geldiğini, yine insan istese de istemese de o organizma kendi kendine otomatikman böyle yaratmış Rabbimiz. Nasıl ki insan dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı anında gözümüzü kırpıyor isek, buna benzer bir olayla, bir refleksle de karın kasları bunun dışarı çıkmasını sağlıyorlar. Ve bunun oluşunu da Rabbimiz bizlere, işte onu da biz dedi. Biz bir su, ilk insanın oluşum şekli olarak bahsedilen ilk defa varoluş şeklinin bir su parçacığı olduğunda Rabbimiz bizlere hatırlatıverdi. İlk dönemi bu, bir su damlası ve de sağlam bir yerde yaşamak. İlk dönemi böyle. Tüm ve sonra anne karında geçirdiği evreler, dönemler var. Şimdi Rabbimiz onu açıklayacak bize ki bugün pozitif bilimin denilen bilimin hiç haberi yoktu bu dönemlerden. Kabullenmediği, ortaya çıkarmadığı dönemlerde Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde bunları açıklıyor. Thumma halakna nutfete alakatan, fe halakna alakata mudghatan, fe halakna mudghata izamen, fe kesefna izame lahmen. Evet. Bundan sonraki dönemleri de Rabbimiz şöyle açıklıyor bize. Sonra o su damlasını, anne karındaki o su damlasını bir alak, bir embriyo olarak yarattık. Ardından bu şekilde kalmadı, o şekilde durmuyor. İlahi kudret onu bir başka canlıya, yani bir su parçacığından ardından alaka, hücre topluluğu, yani bir kan pıhtısına dönüştürdü Rabbimiz ondan sonrasında. Onu da o şekilde kalmakla da kalmadı, devam ettiriyor gelişmeyi. O anne karındaki o su parçacığının değişimleri devam ediyor. Bir çiğnem et parçası olarak da ondan sonrasında onu yaratıverdik. Bir fekesefnel idame lahmen, ondan sonrasında da bir o çiğnem et parçasına kemik olarak yer. Böylece de kemiklere de fekesefnel idame lahmen, kemiklere de et giydirdik. Hemen bir başka devam eder. Tümme enşe'nev halkan ahar. Ondan sonrasında da biz bir başka yaratışla onu inşa ettik, ortaya çıkarıverdik. Yeni bir yarattık, yeni bir varlık olarak anne karında süreyi tamamladık. Ve Allah sonunda da şöyle der. Fetebârakellâhu ahsenül hâlikîn. Allah yaratıcıların en güzeli ve de en yücesi değil mi? Yaratma noktasında Allah kadar güzel yaratan ve Allah bu konuda da en yüce olan Allah'tan başkası olabilir mi? Bu konuda en büyüklük, en güzellik ve en yücelik, en ululuk yaratma noktasında zirve, ondan daha mükemmel yaratan, ondan daha güzel yaratabilecek olan, ondan da ya şöyle olsa da daha güzel olurdu diyebileceğimiz bir şekil yoktur. En güzel yaratan da Rabbimizdir ve de onu bu şekilde yaratmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuyla ilgili olarak da şöyle bir hadis-i şerifleri var. Peygamberimiz diyor ki insan anne karındayken yazılan beş şeylerden bir tanesi de 120 günlük olduğu zaman der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu dönemler tamamlanmıştır artık. Su parçacığı, kan pıhtısı ve de etlere, kemiklere et giydirilme dönemi bitmiştir. O günden itibaren de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 120 günlük olduğu zaman o kendisine ruh üflenir. Ondan sonrasında artık anne karında bebek hareket etmeye başlar. Anne de çocuğun hareketlerini yavaş yavaş hissetmeye ve de anlamaya başlar. Evet. Bu ayetten ne anlayacağız? Bu ayetten şunu anlayacağız. Dünyanın tıbbı, teknolojisi, koruyucu hekimliği ne derseniz deyin, hepsi ne kadar çok gelişirse gelişsinler, zirveye de çıktık, kendilerince kabul edilen bir zirve olarak gösterdik ya, bir noktaya bile çıkmış olsalar, bir canlıyı böylesine bir yaşatma imkanlarına sahip değillerdir. Bu konuda otorite ve güç ve kuvvet sadece Allah'tır. Bilim dünyası Allah'ın bu konudaki vermiş olduğu bilgilerden hareketle belki bir takım yeni ortaya anlayamadıkları, keşfedemedikleri, göremedikleri bir takım bu gerçekleri, bu bilim bize onları fark ettirebiliyor ama yaratma ve de büyütme, geliştirme, yaşatma noktasında Allah'tan başkasının ne gücü vardır, ne kuvveti vardır, ne de otoritesi vardır. Bu konuda güç, kuvvet, otorite, yaşatma, hayat verme, öldürme, ömür verme, ömrü kısaltma, ömrü uzatma tamamen Allah'ın elinde olan bir iştir. Bunu Peygamberimizin hadislerinden ve de Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetlerden anlayabiliyoruz. Zaman geliyor Allah-u Teala bir bebeğin anne karnındayken isterse öldürebiliyor, yok edebiliyor o düşük ve şu ve ama kesinlikle tabii bu konuda müdahale yok. Yani Allah'ın verdiği o yavruya, o cenin dediğimiz yavruya, nutfe alaka mutgan neyse bu dönem oluştuktan sonraki döneme kesinlikle bir annenin veya bir babanın ona müdahale yetkisi yok artık. Yoksa Allah korusun, Allah korusun o canlıyı, anne karındaki canlıyı kürtaj gibi metotlarla yok etmek gerçekten o canlıya bir öldürme, bir katilliktir yani. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bile Beyaz Saray'dan her gün, her hafta düzeltiyorum, her hafta sonu kiliseden çıkan kadınlar Beyaz Saray'ın önünde kürtaj yasasını serbest bırakmadan dolayı müdahale ediyorlar. Kürtaj dediğimiz olay biliyorsunuz anne karnındaki bebeğin makasla kuşbaşı et gibi doğranması demektir ki bunu yapmak ne insana, ne vicdana, ne ihsan böyle bir şeye sığması, kabullenmek mümkün değildir. Allah-u Teala da zaten onu söylüyor. Bu konuda çocuklarınızı yoksulluk, fakirlik korkusuyla, fakirlik endişesiyle öldürmeyin. Size de onlara da rızık veren biziz. Şu düşünceyle, şu kafa yapısıyla kürtaja gitmek Allah korusun Allah'ın razzak olduğuna yani rızık verici olanın Allah olduğunu bir an için unutmak demektir ki hataların, isyanların en büyüğü olur. Ya üç çocuğumuz vardı da dördüncüye bakamayız, edemeyiz, zaten geçimimiz çok dar düşüncesiyle çocuklarınıza müdahale etmek çok büyük yanlışlıktır. Bu Allah ve peygamberin kabul etmediği bir Müslümandan beklenilebilecek bir davranış değildir. Evet ama ne kadar da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğum kontrolüyle ilgili olarak müracaat edenlere peygamberimiz öyle demiş idi. Ne yaparsanız yapın Allah'ın takdirine karşı gelemezsiniz. Allah ne takdir etmişse o olur. Hatta takdir deyince aklıma geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu adaklarla ilgili olarak soru sorulduğu zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dediler. Siz ne yaparsanız yapın Allah'ın takdirinden başka bir şey olmaz. Bunu yapan insana da bir cimrinin malı böylece elinden çıkmış olur gibi bir sözleri de bir uyarlarda var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Onun için biz çocuğumuz anne karındayken müdahale eder de Allah korusun bir Müslümana hiç mi hiç yakışmayacak olan kürtaj gibi bir metoda, işte demin söylemiş olduğum tamamen ekonomik sebepleri ama annenin veya çocuğun sağlığı açısından bir takım nedenler vardır. Bunu doktorlar bilebilir. Biz bu konuda bir şey söylemiyoruz. Ama sırf ekonomik veya annenin kendi kendi güzelliği açısından, kendi rahatı, huzuru açısından düşündüğü bir takım nedenlerle eğer kürtaj gibi bir cinayetin içerisine girerse unutmasın ki her söz ve davranış mutlaka hesaba çekilecektir. Bunu da hiç unutmayalım. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar şu beş şeyden hesaba çekilmeden kıyamet gününde ayaklarını oldukları yerlerden kıpırdatamayacaklar derler. Bunlardan bir tanesi nereden parayı nereden kazandın, nerede harcadın, ömrünü nasıl geçirdin, gençliğini nasıl geçirdin, ömründe böyle haram helal işleri karıştırarak mı yaptın, bir tane söylediğin şeylerle hayatına uyguladın, ilmini başkalarına faydalı olarak kullandın mı, kullanmadın mı? Bunlar bize Allah tarafından kıyamet gününde sorulacak olan şeylerdir. Evet, bu ayetten bunu anladık. Biz Rabbimiz bu ayetiyle bizlere diyor ki, anne karnındaki bebeğin şekilden şekile çeviren musavvir odur. İstediği şekle sokan odur. Kimine kız veren odur, kimine erkek veren odur. Kur'an'da da böyle dedi ya Rabbimiz zaten bize. Bazen biz size kız veririz, bazen erkek veririz, bazen her ikisinde de veririz. Bazen de her ikisinden de vermeyiz. Varlığı da bir imtihan nedenidir çocuklarımızın. Yokluğu da bir imtihan nedenidir. Bunu bu şekilde anlamamız, algılamamız lazım. Tabii kız isteyene kız, erkek isteyene erkek, bu da Allah'ın bileceği bir iştir. İsteyenlerin sipariş usulü olan bir hadise değil bu. Rabbimiz istediklerine kız veriyor, istediklerine de oğlan veriyor. Bunu böylece anlayalım. Evet. Sümme inneküm ba'de zâlike lemeyyitûn. Ondan sonra da der ki Rabbimiz, sonra bu şekillerde olduktan sonra ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Ölmeyecek, dünyada kalacak olan bir varlık dünyaya gelmiyor. Bu varlık dünyaya Allah'ın belirlemiş olduğu süre içerisinde. Kimisi anne karındayken ölebilir, kimisi doğar hemencecik ölebilir, kimisi 1 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 100 yıl, 150 yıl, mutlaka Allah tarafından belirlenen süre içerisinde ölecektir. Yoksa insanların, ben elbette ki sağlık kurallarına uymamız gerekiyor ama koruyucu hekimin bütün kurallarına uyarsam ömrüm uzun olacaktır, değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler, uzun ömürlü olmanın iki bize tavsiyesi var bu konuda peygamberimizin. Birincisi akraba ziyareti, ikincisi de sadaka. Sadaka verir ve de akraba ziyaretini gündemimizde tutarsak, bunları sık sık yapar isek uzun ömürlü olacağımızı Rabbimiz bize söylüyor. Koruyucu hekimlik konusunda tabi bunlar onu dışlamak anlamına söylenen, İslamiyet'in sağlığa karşı çıktığı anlamında söylenen sözler değildir. Ama uzun ömürlü olmak bunlarla alakalı değil. Uzun ömürlü olmak bu deminki peygamberimizin söylemiş olduğu sözlerle alakalıdır. Rabbimiz dedi ki siz dünyaya geleceksiniz. Sonra da gerçekten ardından da siz, herkes öldüğü gibi sizler de öleceksiniz. Ölenler peygamberlerimiz de vardır. Allah hariç, Allah hariç bütün canlılar, Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar hepsi yine Allah'ın belirlemiş olduğu süre içerisinde. Yani kendimizin belirlediği süre içerisinde değil de Allah'ın belirlediği süre içerisinde mutlaka öleceğiz. Ne olacak peki? Öldükten sonra yok olup gidecek miyiz? Hayır. Thumma innakum yawmal kıyameti tub'atun. Muhakkak ki siz bu öldükten sonra da siz gerçekten kıyamet günü diriltileceksiniz. Birisi tarafından diriltileceksiniz. Kendi kendinize dirilmeyeceksiniz. O kıyamet gününe egemen olan, kıyamet gününe hakim olan, kıyamet gününde sözü üzere söz konulmayan Allah o gün bütün canlıları da hesaba ve kitaba çekilmek üzere yaptıklarını ve yapmadıklarını, söylediklerini ve söylemedikleri konusunda imtihan edilmek üzere, Allah tarafından imtihan edilmek üzere, tekrar Allah tarafından öldüren, onların ölümünü takdir etmiş, kararlaştırmış olan Allah tarafından tekrar yine diriltilecektir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقْ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Kıyamet günü dirilmeden bahsettikten sonra Rabbimiz bu insanın kendi biyolojisiyle ilgili olarak kafa yorması, düşünmesi gereken, Allah'ın gücünü, kuvvetini, otoritesini ortaya koyan ayetlerden bir tanesiydi. İnsanın bu şekilde yaratılışı, anne karnında geçirdiği evreler, Hazreti Adem'in yaratılması. Rabbimiz şimdi de bize tabiattan örnek verecek. Bir de tabiata bakın diyecek. Andolsun ki biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Bu yaratmada da gafiller değiliz. Bu yaratmada gafiller değiliz. Mülk suresinde de Rabbimiz öyle dedi. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tıbâka. Biz sizin üzerinize 7 kat sema yaratmış demiş idi. Burada da Allah-u Alem o manada yeryüzünde 7 kat semanın var olduğundan bahsediyor. Ve de bu yaratmada da, bu yaratılış şekli de Allah'ın bilgisi dahilinde olmayan, Allah'ın gafil kaldığı, bilgisiz kaldığı, ilgilenmediği bir şey değil. Allah şu anda da, ilk yarattığı zamanda da Allah'ın planı, projesine göre yaratılmıştır. İkincisi, bu yaratma fiili halen devam etmektedir. Üçüncü olarak da yaratmış, selbest bırakıvermiş değil. Gökyüzü şu anda, yıldızlar, ay, güneş, yıldız, hepsi Allah'ın kendi bilgisi dahilinde hareket ediyorlar. Hiçbirisi kendi başlarına yürüyüp gitmiyorlar, hareket etmiyorlar. Öyle olmuş olsaydı Allah korusun gökyüzünde bir takım kazalardan not edecektik. Biraz düşünürsek Uçak kazaları var, gökyüzünde uçan uçaklar var. Her biri kendileri için çizilmiş olan rotada gidiyorlar. Ama buna rağmen zaman zaman gökyüzünde uçak kazalarına rast geldiğimizde görüyoruz. Onları gazetelerden ve basından öğreniyoruz. Akrobasi hareketi yapan uçaklar var. Bazen onların birbirine 6, 7, 8, bilmiyorum 10 tane ben uçağın böyle akrobasi hareketi yaptığını görmedim. Olur mu bilemiyorum ama 6-7 tane uçağın gökyüzünde akrobasi hareketi yaptığını gördük. Zaman zaman bunlarda kazalar olduğunu görebiliyoruz. Ama gökyüzünde uçan, kafamızı kaldırıp da yukarıya gökyüzüne baktığımız zaman binlerce kuşun, binlerce küçüklü büyüklü, serçesinden, kırlangıcından, güvercininden, efendime söyleyeyim ördeğinden, kazından, akbabasından, leyleğinden kocaman kocaman kuşların kanatlarını birbirine dokundurmadan uçtuklarında yine gökyüzünde tanık oluyoruz. Görüyoruz ki bunlar bize şunu anlatıyor. Allah gökyüzünü yaratmıştır. Orada ama kesinlikle gaflet söz konusu değil. Şu anda olup biten bütün hadiseler Allah'ın bilgisi dahilinde olmaktadır. Bunu anlatıyor Rabbimiz bize. Evet. Ve enzelle mine semai ma'en bi kaderin fe eskennahu fil arz ve inna ala zahabin bihi lekadirun. Allah-u Teala bir başka ayetten, yeryüzündeki bir başka ayetten bize bahsedecek. Ve enzellahu mines semai ma'en bi kaderin. Biz muhakkak ki gökyüzünden belli miktarda su indirdik. Bizim indirdiğimiz su belli miktardadır. Allah'ın bilgisine göre. Bugün bilim adamları söylüyorlar ki yine araştırmalar neticesinde dünyaya düşen yağmur miktarı 505 trilyon ton yeryüzüne yılda yağmur yağıyor. 505 trilyon ton. Buharlaşma aynı, düşen yağmur oranı da aynı. Allah da diyor ki biz belli miktarda yağmur indiririz. Lokman suresinin 34. ayet-i kerimesi var. Ona biz mugayyabat-ı gayb diyoruz. 5 bilinmeyen, sadece Allah'ın bildiği, Allah'tan başkasının bilmediği 5 tane önemli nokta vardı. Bu konuları sadece Allah bilir. Allah'tan başkasının bilmesi söz konusu değildi bu 5 şey. Bunlar kısaca söylememiz gerekirse şöyleydi. 1. Rabbimiz kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir. Allah'tan başkası bu konuda kıyamet konusunda yetkili değildir. Sadece Allah biliyor. Kıyamet ne zaman kopacak Allah bilir. 2. Doğacak çocuğun cinsiyetini Allah bilir. 3. Bir insan yarın ne kazanacağız ne kaybedeceğiz Allah bilir. Yarın nerede ne zaman nasıl öleceğiz Allah bilir. 5. olarak da Allah şunu söylüyor. Yağmurun nereye ne zaman ne kadar yağacağını da sadece Allah karar verir. Yani yağmur konusunda yağması noktasında da etkili ve de yetkili olan sadece Allah'tır. Allah-u Teala istediği yere istediği kadar yağmur ediyor. Ama dünyaya düşen yağmur oranı her sene aynı. Ne çok ne az. Her sene aynı. Neden aynı? Bunun Allah fiziksel bir kanunda koymuş. Çünkü yeryüzündeki buharlaşma aynı olduğu için yağmur da aynı yağıyor. Bir yıl bakıyorsunuz bir beldeye, bir şehre yazın hiç yağmur yağmaz dediğimiz sezonlarda, mevsimlerde dahi yağmurun çok yağdığını görüyoruz. Evvelsi gün gazeteler yazıyordu ada pazarına bir ayda yağacak yağmurun bir ayda metrekareye 60 kilogram yağmur yağmış. Düşünebiliyor musunuz? Bir ayda yağabilecek yağmurun bir saat içerisinde çok kısa bir zaman içerisinde yağdığından bahsediyorlar ki bunun zamanını ve ne kadar yağacağını da Allah-u Teala kararlaştırıyor. Bu konuda bize bilgi verdi Rabbimiz. Dedi ki yağmurların da gökten belli bir miktarda indiririz. Fe eskennahu fil arzı. Onu da yeryüzünde yerleştirdik. Yani ne kadar durması noktasında. Eğer toprak olmamış da yeryüzünün tamamı taş olmuş olsaydı o zaman ya akıp gidecekti. Ama Allah-u Teala onu biz eskenle iskan ettik, tuttuk diyor. Nerede tuttuk? Yeryüzünde tuttuk. Topraktan bir anda alt tabakalara geçip gitmiyor işte. Toprak onu tutuyor. Onun için çiftçilik yapanlar o toprağın nemli olmasından bir anda kaybolup gitmemesinden ürünleri yetiştiriyorlar. Eğer topraktan aşağı kadar geçmiş olmuş olsaydı, o zaman toprakta bereket, sulama imkanı olmayacaktı. Ve inne ala dehabin bihi lekadirun. Allah şüphesiz ki biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz. Bugün yeşertiyoruz. Biraz sonra onlardan da bahsedecek Rabbimiz yeşermeden. Ama bir müddet sonrasında onun kupkuru otlar olabileceğini de, Rabbimizin izniyle, gücüyle, kuvvetiyle olabileceğini de bunları bahsetti. Niye söyledi bunları? Bizim kafamızın birazcık olsun çalışması için, aklımızın ermesi için, Allah'ın verdiği beyin bunu anlayabilecek güçte ve kapasitedir. Siz Allah'tan, yağmura hükmeden Allah, yeryüzüne hükmeden Allah, insana anne karnında istediği şekli veren Allah, sizleri yönetmeye, idare etmeye de kadirdir. Bu konulara aklınız ersin, kafanız çalışsın diye Rabbimiz bunları bizlere örnek veriyor. Tabiattan örnek veriyor, insanın kendisinden örnek veriyor, yağmurdan örnek veriyor, güneşten örnek veriyor, aydan, yıldızdan bahsediyor. Bunların bahsetme nedeni Rabbimizin, bizim aklımızın ermesi, beynimizin, gücümüzün, kalbimizin, anlayışımızın bu konulara teksif etmemiz, Rabbimizin gücünü, otoritesini, büyüklüğünü, azametini, şanını ve bizim üzerimizdeki hakimiyeti noktasında ondan başkasının olamayacağını anlamamız için Rabbimiz bizlere bunları anlatıyor. Evet, yağmuru indirdik. Niçin indirdik? Şimdi onu açıklayacak Rabbimiz bize. فَاَنْشَئْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Böylelikle yani yağmur indirmiş olmakla bununla siz hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler, bağlar geliştirdiniz. Üzüm bahçeleri yaptınız. Üzüm bağlarını kurdunuz. Üzüm hurma bahçeleri yaptınız. İçlerinde çok sayıda yemişler vardır ki siz onlardan yemektesiniz. Allah'ın izin verdikleriyle, Allah'ın geliştirdikleri. Düşünebiliyor musunuz yani? Bir elmanın, bir kayısının bu mevsimde çok olduğu için söylüyorum. Bir üzümün, bir karpuzun, bir kavunun ilk yaratılışı acaba nedir? Yani yerken insanın, bir eğer insanlar o karpuza, o üzüme, o elmaya, ona fıtratına müdahale etmezlerse, ona bir takım hormonlu gübrelerle onu desteklemezlerse, fıtrat olarak Allah'ın yarattığı şekliyle kalır ise, ondaki lezzete, ondaki insana vermiş olduğu ağız tadına doyamıyoruz. Tabii olanla doyamıyoruz. İşte Rabbimiz de bize bunları söylüyor, bunları anlayın diyor. Ve siz bunları hiç yokken size verebilen kimdir? Allah'tan başka verebilen var mı? Bunları söyleyebilen var mı? Mülk suresinin son ayet-i kerimesinde Rabbimiz öyle demişti. Demin yağmurla ilgili olarak söylemem gerekiyordu ama aklıma yeni geldi. قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَئْتِكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ diyor. Rabbimiz Mülk suresinin son ayet-i kerimesinde bu sular var. Kimisi yerin altından çıkan sular var. Kimisi sıcak oluyor. Görüyorsunuz kaplıca termal suları. Kimisi de çok soğuk oluyor. Kimisi renkli oluyor. Kimisi beyaz oluyor. Kimisi tatlı oluyor. Kimisi acı oluyor. Yer altından çıkan kuyular var işte görüyorsunuz. Onlardan Allah-u Teala diyor ki ben bunları yerin altında kaybetmiş olsa idim. Acaba hangi güç yerin üzerine çıkaracaktı? Allah'tan başka birisinin, şimdi millet boyuna söylüyor, devlet su işleri, yeraltı kaynak suları çekiliyor, aşağı iniyor, suyun seviyeleri aşağı iniyor diye söylüyorlar. Allah Teala bunu tamamen çekmiş olsaydı, hiç yeryüzüne çıkarmamış olsaydı, acaba hangi güç yeryüzüne bu suları çıkarabilecekti? İşte insana Allah böyle bir meydan okuma ve de talbeki ibret alması, kafa yorması gerektiğini Rabbimiz bizlere orada hatırlatıverdi. Evet, hurma bahçeleri var, üzüm bağları var ve içlerinden bizim yiyebildiğimiz, yiyeceğimiz ve Allah tarafından bizlere helal kılmış olan birçok nimetler var, birçok yiyecekler var ve bunlardan biz bugün yararlanmaktayız. Bize olan nimetlerin Rabbimiz sadece üzüm bahçeleri ve de hurma bahçeleri de bırakmadı. Ve şecaraten bir ağaç ki tahrucu min turin tembütü bitduhni ve sıbgın lil akilin. Öyle bir ağaçtan Rabbimiz bizlere bahsediyor ki bu ağaç daha çok Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç türü de yarattık. O yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmekte, ürün vermektedir. Biz bundan şunu anlıyoruz ki bu bir zeytin ağacıdır. Allah'ın yarattıklarında içerisinde en uzun ömürlü olabilen bir ağaç. Öyle deniyor, 2000 seneye kadar ömrü olan ağacın var olduğundan, zeytin ağacının hatta Hazreti İsa döneminde dikilmiş olup da halen yaşayan ağaçların varlığından da bizlere bahsediliyor. Ve şeceraten bir ağaç ki tehrücü min turin, turdan, seyna etem bütü bittuhni ve sıbgın dil akilin, biz onun hem etinden yiyoruz, yararlanıyoruz, hem de o ağacın meyvesinden, yağından da yararlandığımızı Rabbimiz bizlere burada bir ayette, bir ağacın ayetinden örnek verdi. Ama bundan da anladığımız, tahmin ettiğimiz kadarıyla doğruyu Allah bilir. Bizimki sadece tahmindir. Bir bildiklerimizle ve buradan çıkardığımız bir sonuçtur. Bunu zeytin ağacı olduğunu tahmin ediyoruz. Ve çok uzun ömürlü bir olan bir ağaç, Hazreti İsa döneminden beri bugüne kadar yaşayan ağacın var olduğu söyleniyor ki bu ağaçlar 2000 yıl kadar da yaşayabiliyorlar. Evet. Sadece bize ağaç olarak Allahu Teala vermedi. Başka nimetleri de var ve inne leküm fil en'am ile ibraten. Muhakkak ki sizin için, bizler için, insanlar için, hayvanlarda da bir takım ibretler vardır. Oraya incelerseniz, oraya bakarsanız, İbret gözüyle bakarsanız ama hiçbir şey yokmuş gibi incelemeden, bir Allah'ın gücüne, kuvvetine işaret eden bir olaymış gibi düşünmeden bakarsanız hiçbir şey göremezsiniz. Ama ibret gözüyle bakarsanız orada bir takım ibretlerin de var olduğunu görürüz. Nuskikum mimma fi buduniha. İşte biz o ibret gözüyle baktığınız bu hayvanların karınlarının içinden de olanlardan sizlere içirmekteyiz. Oradan süt vermekteyiz. Siz oradan süt alıyorsunuz. Ve leküm fiha menafi'u kethiratun ve minha te'külün. Sadece süt olarak da kalmıyor. Biz onlara, o karınlarının içinde olanlardan bizlere Allahu Teala içirmekte ve onlarda bizler için de daha birçok yararlar vardır ki bizler onlardan yemekteyiz. Onlardan Allahu Teala öyle dedi. Ve onlardan sizin için daha birçok yararlar var. Siz onlardan yemektesiniz. Etinden yararlanıyoruz, sütünden yararlanıyoruz, derisinden yararlanıyoruz. Böyle bir hayvan türü var. Etinden, sütünden, derisinden yararlandığımız hayvanlar var. Etinden ve sütünden yararlandığımız hayvan var. Sadece etinden yararlandığımız hayvanlar var. Allahu Teala hepsini biz insanlar için yaratmış. Dünyada yaşarken keyifçe, hoşça, helalce yaşasınlar diye. Ama sadece bununla da daha bitmedi. Bir başka olay da, bir başka hayvanı da bizim için söyleyecek Allahu Teala. Ve aleyha ve alel fulkil tuhmelun, ki onun üzerinde taşınırsınız. Bizleri üzerinde taşıdığı bir hayvandan da bahsetti. Onların üzerinde ve gemilerde de sizler taşınmaktasınız. Bazı hayvanlarda da var ki hem etinden yiyoruz, hem sütünden yiyoruz, hem de onlarla biz bir yerden bir yere de taşınıyoruz. Devenin etinden yaralanıyoruz, devenin sütünden yaralanıyoruz. Deve aynı zamanda çölde, Allah onu öyle yaratmış, iklim olarak öyle yaratmış, o iklimin koşullarına göre, şartlarına göre yaratmış Allahu Teala ve de diyor ki bundan hem etinden, hem sütünden, hem de binek olarak yararlanın diyor. Ama bir bakıyorsunuz bunun dışında, ve affedersin, bir inek de vardır. Onun da yine etinden, sütünden yararlandığımız gibi bugün birçok köylerimizde tarlasında da onu, sapanını sürerken de o hayvanlardan da, yine insan taşımasa bile taşımacılıkta da kullanıyoruz. Yani bundan önceki dönemlerde, bundan 100 sene öncesinde herkesin evinde taşıma amaçlı olarak kullanılan bu ineklerin de var olduğunu görüyoruz. Tarlada satıp sapan sürerken de görüyoruz. Bir başka şey de söyledi Allahu Teala, gemilerin de denizde yüzdürülmesinin, bu konularda gemilerin bizi denize taşımasının da yine Allah'ın izniyle olduğunu Rabbimiz bizlere bu ayetleriyle tek tek hatırlattı. Evet. Bu bölümü tekrar edecek olur isek şunları Rabbimiz bize hatırlattı. İlk insanın yaratılışı, biz insanların anne karında geçirmiş olduğu dönemler ve bundan sonra ölüm ve tekrar kıyamet günü dirilmeden bahsetti ve 7 kat semanın yaratılmasının Allah'ın gücüyle olduğundan Rabbimiz bahsetti ve dedi ki, belli sizlerin dünyada yaşarken rahat ve huzurlu, bunlar olmazsa olmaz, yaşayamazsınız yani. Siz su olmadan yaşamanız mümkün değildir. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur derler ya. Onun gibi işte insanların hayatın olabilmesi, insanların kendi yağmur olmamış olsa idi acaba bu insanlar bugün dağlardaki, taşlardaki ormanları sulamak, her tarafı yemyeşil yapmak, yeryüzündeki bir takım çiçekleri, bitkileri, otları sulamak nasıl mümkün olabilecekti? İnsanların üstesinden gelebilecekleri, kendi imkanlarıyla elde edebilecek, sulayabilecekleri bir şeyler değildi. Rabbimiz bunu da hatırlattıktan sonra hurma bahçelerinden, üzüm bahçelerinden bahsetti. Tur Sina'da yetişen bir ağaçtan ki sadece orada yetişmiyor tabi, her tarafta yetişiyor, onlardan bahsetti. Hayvanlardan, etinden, sütünden, derisinden yararlandığımız hayvanlardan bahsetti. Ve de dedi ki biz bu hayvanlar vasıtasıyla zaman zaman da sizleri ne yapıyoruz? Bir yerden bir başka yerlere taşıyoruz. Bunlardan sonrasında Rabbimiz geçmiş milletlerin, geçmiş kavimlerden, geçmiş peygamberlerimizin hayatından da bir kesit olarak bizlere sunacak. O peygamberimiz de Nuh peygamberimiz. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اِعْبُدُ اللّٰهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ Allah peygamberimizin, Nuh peygamberimizin geldiği toplumda bir takım yanlışlıklar, Allah'tan başkasına ibadet etmeler, Allah'tan başkasına boyun eğmeler, Allah'tan başkasının otoritesini, gücünü, kuvvetini, hakimiyetini kabul etmeleri olduğunu görünce Nuh peygamberimizi o kavme gönderdi, Nuh kavmine gönderdi de o da şöyle dedi, her peygamberimizin dediği gibi, ey kavmim Allah'a ibadet edin, o Allah ki ondan başka ilahınız yoktur. Böyleyken daha sakınmayacak mısınız? Daha kendinize, aklı başınıza gelmeyecek mi? Daha düşünmeyecek misiniz? Daha ibret almayacak mısınız? Allah'ın kainat üzerindeki hakimiyetini gördüğünüz, bildiğiniz halde. Tabii ki bu ayet sadece Nuh peygamberimizin kavmine gelmiş olan bir ayet değil. Yukarıdaki bölümleri, anlattığımız kısımları insanlara Nuh peygamberimiz vasıtasıyla Rabbimiz gündeme getirerek aynı olay biz kendimiz için de söylüyoruz ve şöyle deriz. Ey insan, nasıl oluyor da hala Allah'tan başkasına ibadet etmekte ısrarcı davranıyorsun? Neden Allah'a ibadet etmiyorsun? Neden Allah'tan ne zaman sakınacaksın? Ne zaman çekineceksin? Hala bu kadar olaylar, üzüm bahçeleri, yeryüzü, gökyüzü, yağmurun yağması, yıldızların hareketi, güneşin hareketi, doğması ve batması, hala bunları bildiğin halde hala Allah'tan daha sakınmayacak mısın? Allah'tan korkmayacak mısın? Allah'a yönelmeyecek misin? Allah'ın emirlerini yerine getirme noktasında titizlik göstermeyecek misin diye o gün Nuh peygamberimiz kavmini uyarıyordu. Bugün bizler de biz kendimizi uyarıyoruz, kavmimizi, çevremizi uyarıyoruz. Kardeşimi uyaracağız. Ailemizi uyaracağız, komşumuzu uyaracağız ve bütün insanlığı böyle bir davete yönlendirmeye çalışacağız inşallah Teala. Evet, her peygamberimizin hayatında olduğu gibi Nuh peygamberimizin hayatında da فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O peygamberimizler, peygamberimize karşı çıkanlar genellikle zaten peygamberlerimizin o toplumun ileri gelenleriydi, isyan edenleriydi, karşı çıkanlarıydı. Peygamberlerimize ilk karşı çıkanlar hep o mel'e dediğimiz tabaka olmuştur. Yani toplumun egemen kesimi, gerçekten haklı olmadıkları halde güçleriyle haklı gibi gösteren, güçlü oldukları için haklı olan o insanlar, o küfreden insanlar, مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ dediler ki peygamberimize karşı çıkma noktasında peygamberimizi diğer insanların gözünde küçük düşürmek için öyle dediler. Bu da sizden bir beşerdir ancak sizin gibi bir insandır. Böyle dediler. Yani bu peygamber olabilecek olan hiç olmazsa peygamber değil de bir başkası olsaydı ya, bir başka ayetlerde melek olsaydı ya gibi ifadeleri vardı. Burada sırf bu sözü dinlenecek bir peygamber değil, bir insan değil. demek noktasına olay getirmek için insanlara karşı dediler ki ma hada illa beşerun mislukum. Bu da sizden gibi bir beşerden başkası değildir. Bu bir beşerdir, bu bir insandır, bu bir peygamber değildir demek istediler. Yani kendilerince öyle demek istiyor. İnsandan peygamber olmaz, peygamber de insan olmaz demek gibi bir yanlış ifadenin, bir yanlış anlayışın içerisindelerdi. Ama doğruyu Allah bilir. Akıllıca düşündüğümüz zaman peygamberlerimizin birer beşer olması, insan olması çok mantıklıca ve de çok uygunca olan şeydi. Zira biz onları örnek alıyorduk. Yuridu en yetefazzale aleykum. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَائِكَ مَا سَمِعْنَا بِهَادَا فِي اَبَائِنَ الْاَوَّلِينَ Onlar peygamberimize karşı çıkarak bu sizden başka sizin gibi beşerdiler. Size karşı üstünlük sağlamak istiyor. Bunun düşüncesi odur. يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ Bu size karşı bir üstünlük taslıyor. Üstünlük sağlamak için peygamberliği kuz olarak kullanıyor dediler. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلَائِكَ Eğer Allah dileseydi elbette onu meleklerden birisi gönderirdi. Ma semina bihada fi abainel evvelin. Biz bunu önceki geçip giden atalarımızdan duymadık mı? Dediler. Daha önceden böyle bir şeyler olmadı diye kavmin gözünde peygamberlerimizi küçük düşürmek istediler de in huve illa raculun bihi cinnetun feterabbesu bihi hatta hin dediler. Kendisine delilik olan bir adamdan cinnet gelmiş. Cin çarpmış, cinin çarptığı bir insandan başkası değil. Bu yüzden bir zamana kadar gözleyin onu. Hemen inanıvermeyin. Bir bekleyin bakalım bu adam nasıl bir insandır dediler de. Bunun üzerine Rabbimize karşı Nuh peygamberimiz şöyle dedi. Gale Rabbin surni bima kezebun. Ey Rabbim, ey Allah'ım bu insanlara karşı bana yardım et. Bana yardımcı ol diye Rabbimiz yalanlamalara karşılık bana yardım et diye Nuh peygamberimizin bu o günün artık üstesinden gelinemeyecek derecede azgınlaşmış ileri seviyelere çıkmış olan bu insanlara karşı Rabbimizden Nuh peygamberimiz yardım istedi. Evet bu konuda tabi bize karşı bir ipucu da var. Bizim de anlamamız gereken bir nokta var bu ayetin bu yerinde. Şöyle anlamamız gerekiyor. Nuh peygamberimizin bir strateji belirliyor bize karşı bizim için ve diyor ki insanlar başlarına gelen bela ve musibetler karşısında başından üstesinden gelemedikleri olaylar karşısında kimlerden yardım istenecek bunu açıklıyor. Rabbin surni bima kezzebun ben Allah'tan yardım istedim siz de Allah'tan yardım isteyin. فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّرِ Rabbimiz bu konuda Nuh peygamberimize ona şöylece vahyetti. Biz ona gözetimimiz ve denetimimiz altında vahyimizle gemi yap diye Allah'ın bildirdiği şekilde gemi yapması noktasında ona Allah'ın bildirdiği şekilde bilmeleri için Allah bir gemi yapmayı ona öğretti ve onun bilgisi dahilinde oldu o iş. Bugün birçok ansiklopedilerde bazı otomobilin bulan insan gösteriliyor, matbaayı bulan gösteriliyor, efendime söyleyeyim treni bulan öğretiliyor, şu öğretmişte dönüyor. Fakat bir şeyin gemiyi kim yapmıştır diye bir bilgi ne bir ansiklopedilerinde var, materyalist ansiklopedilerinde var, ne de tarih kitaplarında öğrencilere okullarda bu konu öğretilmiyor. Yani çocuklara sorsanız işte çocuklar gemiyi kim buldu derseniz, kim yapmıştı derseniz çocuklar Nuh peygamber derler. Nuh peygamber derince direkt tabi bu bilgi Kur'an'ı bir vahiy bilgisi oluyor. Ama ansiklopedilerine bunu almıyorlar. Onlar da biliyorlar ki bunu Nuh peygamber yapmış. Ama ansiklopedilerine bunu Nuh peygamber yapmıştır ibaresini almış olsalar o zaman kendilerinin vahiy bilgisini kabul etmeleri gibi bir kendi kendilerine yanlışlığın tezatın içine düşecekler. Bu inatlarından dolayı da bu bilgiyi almıyorlar. Allah-u Teala dedi ki o zamana kadar olmayan bir teknoloji Allah tarafından Allah'ın bilgisiyle Nuh peygamberimize öğretiliyor. Nuh peygamberimiz de onu yapıyor. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّرِ İşte o gün yani o olayın olması gereken şey gelince, bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, yani o olayın başlangıcı olan hal gelince, فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ قَوْلًا عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. Ondan sonra Allah-u Teala şöyle dedi, bu iş Allah tarafından olması emredilince artık ne zaman ki emrimiz geldi, tennur yani o olay olmaya başladı, kaynadı. O zaman Allah-u Teala Nuh peygamberimize her erkek ve dişi hayvandan bir çift ve içlerinden de üzerine söz geçmiş olanların dışında aileni al ve zulmedenler hakkında bana muhatap olma. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُورَقُونَ. Muhakkak ki onlar boğulacaklardır. Hakkında dikkat edelim. Zulümleri sebebiyle, zulmetmelerinden dolayı da bu konuda benimle muhatap olma dedi. Bununla Allahu Alem, Nuh peygamberimizin hanımı ve çocuğu isyan edenlerden olduğu için hakkında Allahu Teala'nın kendisine helak olmaları noktasında karar verdiği kimselerden olduğu için zalim oldular. Allahu Teala diyor ki bunlar konusunda benimle de muhatap olma. Ya Rabbi bunları affet deme. Böyle bir şey söyleme. Çünkü onlar boyunlarında onlar boğulacaklardır. Biz böylece vahyettik sana. Bu bilgi Allah tarafından kendisine bildirilmişti önceden. Bu gemiyle alay edenler, dalga geçenler, Nuh peygamberimize karşı çıkanlar, isyan edenler, sen cinnet geçirmişsin diyenlerin böyle olacağını da Rabbimiz o gün Nuh peygamberimize hatırlatıverdi. Biz de bunu böylece anlamış olduk. Evet. Fe iziz tevehte ente ve men ma'ake alel fulki fekulil hamdülillahillezî neccana minel kavmiz zalimin. Böylece sen ve beraberinde olanlar gemiye bindiğinde o zaman de ki biz o zulmedene kavimlerden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ne kadar güzel bir ifade. Bizleri de o zaman başımıza gelen bir olaylar, musibetler veya bir başarı elde ettiğimiz zaman hemen Rabbimize söylememiz gereken şey şu. Elhamdülillahillezî neccana. Bizi kurtaran, bizi hidayete ulaştıran, bizi muzaffer kılan Allah'a hamdolsun demek. Bu başarıyı ve bu muzafferiyeti Allah kendimizden değil, Allah'tan bilmek. Bu konuda Rabbimiz de böylece bize bu konuyu açıklayıverdi. Ve kur Rabbi enzilli münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin dedi Allahu Teala. Ve dedi ki Rabbim beni kutlu bir konakta indir. Sen konaklayanların en hayırlısısın dedi Allahu Teala ve oracıkta da kaldılar. Bu konuda diğer ayet bir surede bilgiler vardır diyoruz. İnşallah Allah'a dua ediyoruz, hamd ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve de diyoruz ki bize de Rabbim hayırlı bir konakta indir ve sen konuklayanların en hayırlısısın, bu konuda karar vericilerin en hayırlısın diyerek de sohbetimizi tamamlamış oluyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.